Ayrım 21.
Sosyal kontrolün analiz edilmesi, sosyal baskının uygulanma yollarının incelenmesi demektir. Kişilerin toplumda değerli görülen örüntü, rol, ilişki ve kurum çeşitlerine uymasını sağlamak için sosyal kontrol aracılığıyla kişiler üzerinde baskıda bulunulur. Sosyal kontrolün incelenmesinde dikkat edilmesi gereken ilk nokta, bu kavramın siyasal ve yönetimsel kontrol kavramlarıyla karıştırılmasından sakınmaktır. Çağdaş toplumda devletin birey üzerindeki başat gücünden söz edilir. Devletin sahip olduğu bu güç ondan korkulmasına yol açar. Ancak aslında pek çok toplumda siyasal kurumun gerekleri genellikle dolaylı ve gayri kişiseldir. Günümüz toplumlarında birey üzerindeki diğer grupların etkisi çok daha güçlüdür. Hatta birey üzerinde küçük, birincil grupların etkisinin büyük, ikincil birliklerin etkisinden çok daha fazla ve çabuk olduğu da bir aksiyom olarak ileri sürülebilir. Kontrol düzlemleri. Sosyal kontrol toplumun çeşitli düzlemlerinde vardır ve çeşitli insan ilişkilerinde işleyişte bulunur. Sosyal kişi düzleminde, birey üzerinde toplum veya grubun kontrolü söz konusudur. Toplum tüm üyelerini etkiler. Birincil ve ikincil gruplarda üyeleri üzerinde sosyal baskıda bulunur. Sosyal rol, kişi ile kişinin katıldığı gruplar arasındaki işlevsel bağ olduğu için, kişinin uyumu da rollerini oynamasında ortaya çıkar. Buna göre rol, kişinin aile, ekonomi, din ve diğer gruplarının kişi üzerinde kontrol uyguladığı bir kanaldır. Ancak sosyal kontrol sadece gruptan bireye yöneltilmez. Karşı bir kontrol daha vardır. Bu durum örneğin bir liderin onayladığı örüntü ve değerlere, grubun uymasını sağlamasında gözlenebilir. Liderliğin toplumdaki işlevini ileride daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Çoğunluğun birey üzerinde ve bireyin de çoğunluk üzerindeki etkisinden başka bir de küçük grupların veya gruplar bileşiminin toplum üzerinde uyguladığı bir sosyal kontrol daha vardır. Örneğin Birleşik Devletler'de asker sanayi işbirliğinin siyasal olaylar üzerindeki etkisi son yıllarda geniş bir tartışma konusu olmuştur. Tarihsel olarak bu çeşit sosyal kontrol örnekleri arasında küçük bir üst sınıfın veya zengin ve güçlü bir siyasal oligarşinin veya dini liderlerin başatlığı gösterilebilir. Bu düzlemdeki sosyal kontrol özel çıkar ve baskı grupları tarafından kullanıldığında daha ince ve daha etkili bir biçimde işlemektedir. Bu tip gruplar toplumun çoğunluğunu toplumu ilerleteceğini düşündükleri davranış normları ve örüntülerine uydurmak için bir takım ince ikna teknikleri kullanmaktadırlar. Kontrol çeşitleri. Sosyal kontrol sınıflamaları araştırmacının ilgi ve amacına göre çeşitli açılardan yapılabilir. Burada kısaca şu üç genel sınıflama üzerinde duracağız. Olumlu, olumsuz kontrol, resmi, gayri resmi kontrol ve grup kontrolü, kuramsal kontrol. A. İkna, önerme, eğitme ve ödül gibi belli olumlu mekanizmalar kişileri sosyal olarak onaylanmış tutumlara sahip olma ve onaylanmış davranışları uygulama konusunda etkilemeye yararlar. Diğer kontrol formları olumsuz olarak terimlendirilebilir. Tehdit, emir, buyruk, zorlama ve cezalandırma gibi. Bunlar kişileri antisosyal davranış ve tutumlardan önlemek için kullanılırlar. Toplum ve gruplar kişileri belli şeyleri yapmaya, diğerlerinden de sakındırmaya çalışırlar. Fakat olumlu ve olumsuz kontroller arası bu karşıtlık sadece soyut düzende yapılabilir. Gerçekte her iki kontrol formu da somut düzende sosyal uyumluluk hedefine doğru birlikte işlerler. İnsan güdülenmesi karmaşıktır. Birey ya ödül aradığı için ya cezalandırılmaktan kaçınmak için veya aynı anda bu iki yaptırım çeşidi için sosyal olarak onaylanmış tarzlarda davranır. B. Başka bir sınıflama resmi ve gayri resmi kontrol ayrımıyla yapılır. Her toplum ve grup, sosyal uyumluluğu saptamak için resmi olarak tasarlanmış belirli ölçüleri kurumlaştırır. Bunlar siyasal otorite tarafından kurulmuş kamu anlaşmaları, düzenlemeler ve yasalardır. Bir spor kulübünün yönetmeliği, bir okulun resmi kuralları gibi, resmi olarak adlandırılmalarının sebebi dikkatlice planlanmış olmaları, açıkça ve resmen ilan edilmiş olmaları ve yasa koyucuların otoritesini kabul eden herkes için zorunlu olmalarıdır. Resmi kontrol için ayrıca bir dizi zorlayıcı prosedür de vardır. Gayri resmi sosyal kontrol daha incedir fakat resmi kontrol daha etkilidir. Bunlar herkesin bildiği tür davranışları uygulatmak için kullanılırlar. Açıkça sosyal olarak onaylanmayan örüntüleri yasaklarlar. Kişiler alkış veya kutlama ile ifade edilmese bile çevrelerindekilerinin onayı hakkında bir anlayışa sahip oldukları için davranışlarının ne zaman başkalarınca kabul edilebilir olduğunu genellikle gayri resmi olarak bilirler. Aynı zamanda kişiler ne zaman küçük görüleceklerini veya gülünç olacaklarını veya uygunsuz davranışları yüzünden ne derece bir sosyal iteklenmeye konu edileceklerini de gayri resmi olarak genellikle bilirler. C. Üçüncü sınıflama olan grup ve kurum kontrolünü daha ayrıntılı olarak aşağıda inceleyeceğiz. Kısaca grup kontrolü hem kontrol eden hem kontrol edilen üzerinde bilinç, gönüllülük veya kasıtlı hareket yoluyla uyumun kurulmasını sağlar. Kontrol olumlu veya olumsuz, resmi veya gayri resmi olabilir. Ama önemli olan kontrolün kasıtlı ve örgütlü olmasıdır. Kurumsal kontrol, bireyin kültürel çevresine bilinçsiz ve ust dışı tepkisidir. Kişi uzun deneyimlerin sonunda kültürün alıştırdığı davranış örüntülerinde düşünmeksizin uyar. Kişi ve sosyal kontrol. Kontrol edilen kişi bir robot değildir. Kişiler toplumların mekanik kuklaları veya kültürlerinin hareketsiz ürünleri değildir. Sosyalizasyon genellikle kişiye dışından dayatılan bir süreçtir ve kişi üzerinde etkilidir. Fakat unutmayalım ki, hem süreçlerin hem de durumların aktörü kişidir. Kişi sosyalizasyon sürecine ve kültürel durumlara tepkide bulunur ve bunlar içinde eylemde bulunur. Yukarıda kişinin düşünen ve karar veren canlı olduğunu belirtmiştik. Kişi soyut bilgi biriktirebilir ve bu bilgiyi planlama ve kendini yönlendirme için kullanma yeteneğine sahiptir. Kişinin kültürel güçlerin zavallı bir kurbanı olmaktan fazla bir şey olmadığını sanmak, bilimsel açıdan saçmadır. Ancak şurası da açıktır ki, kişi sosyal alışkıların yaratısıdır. Kişi her düşünce ve hareketi planlayabilir ve yansıtabilir. Rutin davranışlara kendini uyarladığı zaman, yaşamın çok daha basitleşeceğini bilir. Bu örüntüleştirme veya rutinleştirme, vahşi hayvanların ehlileştirilmesinde kullanılan etki-tepki sürecinden oldukça farklıdır. İnsanoğlu için kendini kontrol, sosyal kontrolün özsel bir parçasıdır. Bireylerin kendini kontrol edemediği, sosyal olarak kontrol edildiği, insanlıktan çıkarıldığı, beynin yıkandığı, fizik veya psikolojik işkence yoluyla sorumsuzlaştırıldığı yerler sadece çok ender ve uç örneklerdir. Bu bireyler ve zekaca normal altı olanlar için sosyal kontrol terimini kullanmak doğru değildir. Normal kişiler niçin sürekli olarak sosyal kontrole boyun eğerler? İnsanın alışkanlık oluşturan hayvan olduğunu söylemek, alışkanlıkların formlaştırılması aşaması yoluyla sosyalizasyon sürecine geri dönmek demektir. İnsanın doğal olarak uyum yapan hayvan olduğunu söylemek de, yine insan davranışının diğer bir genel açıklamasına geri dönmek demektir. İnsanın yararcı ve kendi çıkarını düşünen olarak adlandırılmaları da aynen bunlar gibidir. Kültürel norm ve baskılara uyma gerçeği hiçbir örneği gerektirmeyecek kadar açıktır. Problem bu uymanın arkasındaki bilinç ve güdülerden kaynaklanmaktadır. İnsanoğlunun kendi iyiliğini aradığına kuşku duymuyoruz. İnsanlar onaylanan norm ve standartlara bilinçli olarak uyarlar. Çevrelerindekilerinin onayını ararlar. Çünkü bu kişiler statü tanıklarıdır ve sosyal statü elde etme bireyin çıkarına yarar. Tüm bu güdülerin yanı sıra şurası da bir gerçektir ki her normal sosyal kişi bir doğru ve yanlış anlayışı geliştirmiştir. Bu anlayışın ifadelerinin çoğu sosyalizasyon sürecinde ortaya çıkar fakat iradenin kaynağı yine de insanın vicdanıdır. Sosyal kişi toplum içinde yaşayarak ve kültürel beklentileri öğrenerek bilincini nasıl kullanacağını öğrenir. Bilme ve yargılama gibi doğal yeteneklerin yanı sıra yanlış ve doğru duyguları da insanın niteliklerindendir. Bunlar sadece insanoğlunun karakteristiğidir. Bu nedenle de sadece sosyal kişinin karakteristiğidir ve kişilerin neden sosyal kontrole boyun eğdiğinin tek olmasa bile son kişisel açıklamasıdır. Grup kontrolü. Her grubun sürekliliği için önemli olan belli derecelerde uyum gösterilmesi ve bazı sosyal kontrollerin uygulanmasıdır. Birincil gruplar uyuma ikincil birliklerden daha çok gereksinirler. Ayrıca kullandıkları kontroller arasında bir farklılık vardır. Birincil grup üyeleri sosyal kontrole gönüllü, kendiliğinden ve gayri resmi bir boyun eğme sergilerler. İkincil gruplarda ise kontrol çok daha gayri kişisel ve formaldir. Kontrol ve uyum konusunda daha ileri bir farklılık temel grupların analizinde karşımıza çıkar. Her bir temel grup sayısız alt gruplarıyla birlikte insanları kendi inanç ve davranış normlarına uydurmaya çalışır. Bu temel grupları her birinde uygulanan kontrolün miktarı ve yakınlığına göre mevkilemek olanaklıdır. Bu mevkileme temel grup içinde gerçekleştirilmekte olan davranış örüntülerinin önemine göre yapılmaktadır. Grupların törenlerine göreneklerinden daha çok uyum gösterilmesi beklenir. Bu grubun tüm davranış örüntüleri üzerine aynı baskıyı yapmadığını gösterir. Daha önce belirttiğimiz gibi sosyal baskı çeşitli biçimlerde olabilir. Sosyal baskı yüksek değerlerin bulunduğu ve katılmanın geniş ölçüde sağlandığı alanlarda en çoktur. Bu sosyal kontrol ile sosyal baskının pek çok ortak noktası bulunduğunu söylemenin başka bir yoludur. Yüksek düzeyde kut törenleşmiş davranışların bulunduğu gruplarda kişilerin tüm davranış kalıplarına her an kesin uyum göstermesi istenir. A. Grup üyeleri arasında en yakın kontrolün bulunduğu gruplar eğitim ve ailedir. Bu gruplarda kişilerin sosyalizasyonu çok önemlidir. Yakın sosyal ilişkiler vardır. Değerlere büyük önem verilir ve normlara uyum grubun açık hedefidir. Yine bu gruplarda çeşitlilik ve seçme özgürlüğü çok azdır. Otoriteye sahip kişiler kolaylıkla tanınabilirler. Üyelerde kuralları gözetmenin grubun süre durumu ve kendi refahlarını sürdürmek için temel olduğunu bilirler. B. Ekonomik ve siyasal gruplarda sosyal kontrollerinin gücüne göre mevkilenirler. Ekonomik etkinliklerdeki işlev, zaman ve prosedürle ilgili beklentiler genellikle katı ve resmidir. Böylece birey ya uyum gösterme ya da çekip gitme seçeneklerinden birini seçme dışında başka bir yol bulamaz. Siyasette de yurttaş yürürlükteki düzenlemelerle karşı karşıya geldiğinde uyum göstermek zorundadır. Siyasal grup ile ekonomik grubun kontrolleri güçlülük açısından farklılık göstermez. Ancak uygulanma sıklıkları değişebilir. C. Boş zaman değerlendirme ve din grupları, üyeleri üzerinde en az kontrole sahip olan gruplardır. Bu gruplar genel olarak diğerlerinden daha gevşek dokuludur. Bu gruplarda bireyler için daha çok özgürlük ve seçim söz konusudur. Bireylerin katı uyum göstermesini sağlayacak ne olanakları vardır ne de böyle bir zorlamaya gereksinirler. Bu grupların hedefine üyelerinin katı kontrolleriyle değil, gönüllü işbirlikleriyle ulaşılmaya çalışılır. Öte yandan sıkı disiplinli ve otoriter gerek din, gerek boş zaman değerlendirme grupları da bulunabilir. Bunlarda da sosyal kontrol ve uyum bir derece konusudur. Grupların sosyal kontrol açısından mevkilenmelerinin zamandan zamana ve toplumdan topluma değişebileceğini de belirtelim. Totaliter bir sistem, demokratik sistemden farklı olacaktır. Totaliter sistem, tüm kontrolleri sıklaştıracak ve siyasal gruba itaat edilmesi gereğini vurgulayacaktır. Dini değerlerin yüceltildiği bir kültürde ise ekonomik değerler ikinci plana itilecek, kutsal normlara bağlılık üzerinde durulacaktır. Ancak tüm bu çeşitlemelere karşın grup kontrolünde bir mevkilenme düzeni yine de hep var olacaktır. Kuramsal kontrol. Kişilerin bilinçsiz tepkilerinde de gözlenebileceği gibi kuramsal kontrol örüntüleşmiş kültürel çevrenin etkisini taşır. Sosyolojik kavramsal çevremizden kişilerin örüntüleri, grupların kurumları ve toplumun da kültürü kullandığını görmüş bulunuyoruz. Kültürel örüntüler ve kurumlar bize sadece kişilerin ne yaptığını göstermez, fakat ne yapmalarının beklendiğini de gösterir. Örüntüleşmiş davranışın bu beklenti ve talepleri kültürün bazı anlamlarda kendiliğinden zorlayıcı olduğuna işaret eder. İşte kişiler üzerindeki kurumsal kontrolden kast ettiğimiz de budur. Kurumsallaşmış davranış yapılacak şeydir ve bu gerçek kendiliğinden sosyal baskı doğurur. Sosyal kontrolün analizi hem grup baskısı hem de kuramsal baskının anlaşılmasını gerektirir. Kuramsal baskı büyük ölçüde gayri kişisel ve bilinçsizdir. Kuramsal baskı bireyin şu veya bu özel davranış örüntüsüne yönelmesinden çok davranış üzerindeki genel çevresel etkidir. İki çeşit kontrol birlikte bulunur. Grup bireyin uyumunu sözel olarak talep eder. Fakat kuramsallaşmış örüntüler herkesçe izlendiği için grup aynı zamanda bireye bir uyum örneği de sağlar. Aynı davranış örüntüsünün benzer tarzlarda sürekli yinelenmesi kişiler arasında o davranış örüntüsünün onaylanmasına ve kabul edilmesine yol açar. İşte bu nedenlerdir ki alışkının hem zorladığını hem de zorlandığını söyleyebiliyoruz. Bir toplumdaki temel grupları yaptığı sosyal baskının miktar ve derecesinden oluşan mevkilenme düzeni, bu grupların ait olduğu kurumların bakış açısından analiz edildiğinde daha açıklıkla görülebilecektir. Söz gelimi aile ve eğitim kurumlarıyla özdeşleştirilen töreler, boş zaman değerlendirme ve siyaset kurumlarının törelerinden daha güçlü örüntüleşmişlerdir. Ve kuşkusuz sonuç olarak da daha uzun süreli ve daha güçlü bir baskı sergilerler. Kurumsal çevre kişinin davranışı üzerinde kontrolde bulunur. Ancak başka bir bakış açısından kurumların birbirleri ve toplum ile kültür üzerinde de çeşitli derecelerde olmakla birlikte sosyal baskı uyguladıkları gözlenebilir. Yukarıda her kültürde daha çok uyum gerektiren ve diğer kurumlardan daha çok etkili olan bir mihver kurumun bulunduğunu söylemiştik. Çeşitli kültürlerden örnekler alarak hangi kültürde hangi kurumun başat olduğunu gösterebiliriz. Mihver kurumun uyguladığı çevresel kontrol, kültür içindeki kurumsallaşmış davranışları etkiler. Her kültürde kontrol, kültür içindeki kurumsallaşmış davranışları etkiler. Her kültürde temel kurumların bulunması zorunluluğundan dolayı, mihver kurumun bu kontrolü diğer kurumları ne tahrip edebilir ne de zedeleyebilir. Kurumsal kontrolün etkililiği, toplumdan topluma aynı toplumda da zamandan zamana değişebilir. Geleneklere bağlı kişiler dinamik, hareketli, bireyselci toplumun kişilerine göre uzun dönemli davranış örüntülerini daha çabuk kabul ederler. Yaşlılar da gençlere göre kurumsal kontrole daha kolay uyarlar. Liderlik ve sosyal kontrol. Grup kontrolü ve kuramsal kontrol üzerine söylediklerimizden liderlerin etkisinin önemsiz olduğu sonucuna varılmamalıdır. Başat kişiliklerin varlığı ve eylemleri kişilerin sosyal norm ve standartlara uymasını sağlamada önemli bir araçtır. Liderler etkililik, kullandıkları teknikler, hizmet ettikleri grup tipi ve başka biçimlerde sınıflandırılabilirler. Liderleri sosyal kontrol açısından şöyle betimleyebiliriz. A. Pozisyona bağlı liderlik, bir kişinin grup veya toplumda sahip olduğu statü başatlığına işaret eder. Liderlik atfedilen kişi ya soylu bir ailede doğmuştur, ya da bürokrasi veya hiyerarşide bir pozisyonu doldurmaktadır. Lider nitelemesi, bu kişiye sadece doldurduğu pozisyondan dolayı verilmektedir. Bir takım hizmet ve programlara adını veren kişi olarak görülürler. Kişisel olarak sahip oldukları özel bir hüner veya yeterlilikleri bulunmayabilir. B. Öte yandan kişisel liderliğin büyük kısmı bir şeyi başarmış olmaktan kaynaklanır. Birey liderlik niteliklerine sahiptir. İzlediği sosyal rolündeki başarısı yüzünden doğrudan veya dolaylı olarak başkalarının davranışları üzerinde etkili olur. Kişisel liderliğin bilinen üç genel kategorisi şunlardır. Uzman liderlik, teknik yeterlilikte gösterilen bir liderlik tipidir. En iyi beyin operatörü, en iyi atom fizikçisi, en iyi avukat gibi. Bu kişiler başkaları üzerinde kontrol kurmak için bilinçli bir mücadeleye girmeseler bile alanlarında liderdirler. Pek çok örnekte ise bu tür liderliğin başka alanlara da transfer edilerek etkisinin genişletildiği görülmektedir. Söz gelimi bir matematik uzmanı, uzmanı olmadığı siyaset, din, sanat gibi alanlarda görüşlerini ifade ederek liderliğini bu alanlara transfer edebilir. Görüşleri yanılgılı bile olsa yine de bu farklı alanlardaki kişilerce dinlenilmeye değer bulunur. Çünkü kişiler önemli birisinin açıklamalarını kabul etme eğilimi taşırlar. Karizmatik liderlik bir bireyin sahip olduğu ve sergilediği belli coşkusal niteliklerle bağlantılıdır. Karizmatik lider çevresindekileri kendinde çeşitli sezgiler bulunduğuna inandırtabilir. Karizmatik lider başkalarını kendine adatır ve buna dayanarak da o kişiler üzerinde etkide bulunur. Başkaları karizmatik lidere yürekleriyle inanırlar. Tarihsel kahramanlar, ülkenin kurucuları, büyük olaylardaki kurtarıcılar, başarılı generaller, peygamberler karizmatik kişilerdir. En yaygın liderlik tipi iş becerici tipidir. İş becerici liderlik genellikle yürütmede başarı ve bir parçada karizma ile birlikte bulunur. İş becerici lider karmaşık gibi görülen problemlerin üzerinden gelmeyi başarır. Problemle ilgili tüm yönleri kavrayıp çözüm konusunda isabetli kararlar verebilir ve kararını da sonuna kadar yürütür. Bu tip liderler başkalarına nasıl iş verileceğini ve başkaları üzerinde nasıl otorite kurulacağını bilir. Bunların yürütme, iş başarma yetenekleri bir meslekle sınırlı değildir. Üst düzey bir örgütleyicidirler. Yönetimde, sanayide veya diğer örgütlenmiş sistemlerde başarıyla çalışabilirler. İletişim ve sosyal kontrol. Davranışa ilişkin beklentilerin bir yoldan o davranışa uyacak kişilere iletilmesi gerekir. Davranışın yasaklanması veya onaylanmasına ilişkin bilgiler bireye tüm sosyalizasyon mekanizmalar kanalı ile yazılı ve sözlü dil, simgeler, örnekler iletilebilir. Grup veya liderin önemli formlarını üyelerine iletememesi durumunda uyum ve kontrolün sağlanması da olanaksızlaşacaktır. Kasıtlı ve bilinçli bir sosyal kontrol sisteminde en yaygın iletişim formu emirdir. Emir yap ve yapma ile ifade edilir. Emir ya yeni bir yasadır ya da eski bir yasanın gözden geçirilmişidir. Emir düzen veya otoriteyi temsil eden kişilerin kararıdır. Pek çok örnekte özellikle birincil ilişkilerde ve gruplarda emir gerekçe ve açıklamalarla birlikte verilir. Sosyal uyumu sağlamada en ince planlanmış formlardan biri de reklamdır. Reklamcı kişilerden ne yapmalarını istediğini kesin bir biçimde açıklamalıdır. Reklamcı ürüne karşı olumlu bir tutum oluşturmaya çalışmanın ötesinde aynı zamanda kişilerin ürünü isteyip almalarını da istemektedir. Belli değer ve kavramsal örüntülere uyum sağlamada diğer bir kasıtlı araç da propagandadır. Propaganda amacı ve doğası gereği reklam kadar inceliklerle bezendirilemez. Fakat yine de sosyal kontrolün güçlü bir aracıdır. Toplumun kültürünü gelecek kuşaklara aktaran bir kanal da eğitim sürecidir. Eğitimin sosyal amacı kişilerin kültürün en yüce davranış normlarına uymak ve bu normları kabul etmek üzere yetiştirmektir. Eğitim resmi eğitim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Eğitimin sonul ürünü ise toplumda hangi davranışın onaylandığını, hangisinin onaylanmadığını bilen ve uyumlu bir üye olarak toplumda yerini alan kişidir.